Ayrım 3, sayfa 41-3. Çiçikov büyük bir mutluluk içinde iki yanında kilometre taşları bulunan ana yoldan ilerleyen arabasında gülümsüyordu. Onun en çok hoşlandığı eğilimlerden birinin tutkusunun ne olduğunu okuyucu daha önce anlamış olduğundan onun yine her şeyiyle o tutkusuna dalmasını yadırgamaz herhalde. Tasarılarının, düşüncelerinin, fikirlerinin çok hoş şeyler olduğu yüzünden okunuyordu. Çünkü her an yüzünde bir gülümseyiş vardı. Düşüncelerine gerçekten öyle dalmıştı ki çevresinde olup bitenleri görmüyordu bile. Hatta Manilov'un uşaklarından çok iyi konukseverlik gördüğünden, sevinçten uçan arabacının sağ tarafta koşulu perçemli ata oldukça değerli çıkışlar yapmasına rağmen Çiçikov duymuyordu bile bunları. Perçemli at da gerçekten çok kurnazdı. Arabayı güya kendisi çekiyormuş gibi görünüyordu. Oysa ki doru renklisiyle bir halk temsilcisinden satın alındığı için temsilci adı takılan kızıl at olanca güçleriyle arabayı çekiyorlardı. Bu işten zevk bile aldıkları okunuyordu gözlerinden. Selifan yerinden doğrulup tembele kamçıyı değdiriyordu boyuna. Ah kurnaz ah, ben sana kurnazlık ettirir miyim? Al sana diye bağırıyordu. Doğru dürüst çeksene, seni gide Alman madrabazı seni. Bak Doru ne kadar namuslu. Görevini nasıl yerine getiriyor? Ona istediği kadar bol yem vereceğim çünkü çok namuslu. Temsilci de öyle. Bak bak, bir de kulaklarını sallıyorsun değil mi? Seni gidi aptal seni. Sana söylediklerime kulak versene. Terbiyesiz, ben sana kötü öğüt mü veriyorum? Hey, nereye gidiyorsun? Yeniden kamçıyı indirdi hayvana. Hey barbar, melun Bonapart. Sonra hepsine bir bağırdı. Hey, siz de yavrularımı haydi. Üçünün de sırtlarında kamçıyı birer kez gezdirdi ama bu kez ceza olarak değil de okşuyormuş gibi böyle birkaç kez daha memnunluğunu belirttikten sonra yine perçemliğe bağırmaya başladı. Sen beni görmüyor sanıyorsun değil mi? Sana saygı gösterilmesini istiyorsan doğru çalış. Bak şimdi yanlarından ayrıldığımız köylüler ne iyi insanlardı. Ben iyi insanlarla konuşmaktan zevk alırım. Öyle insanlarla dostluk yapmak çok hoş olur. Onlarla çay içmek de, öteberi yemek de hoş olur. Tabii iyi insanlarla. İyi insana herkes saygı gösterir. İşte bizim beyefendi. Herkes onu sayıyor. Çünkü o, bak sözüme iyi kulak ver, devlet işlerinde çalışmış. Çünkü o sivil danışman. Selifan böyle akıl yürüte yürüte sonunda en soyut kavramlara karar vardırmıştı düşüncelerini. Eğer Çiçikov biraz kulak verseydi kendiyle ilgili pek çok şey öğrenmiş olurdu ama kafası öyle doluydu ki ancak çok şiddetli bir gök gürlemesiyle kendine geldi ve çevresine bakınmaya başladı. Gökyüzü bulutlarla tamamen kapanmış. Tozlu yola yağmur damlaları tek tük düşmeye başlamıştı. Gök gürültüsü bir kez daha yakında ve müthiş gürledi. Ansızın bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. İlkin damlalar yandan düşüyor, kimi bir yanından, kimi öbür yanından arabanın kapalı bölmesine çarpıyordu. Sonra tam tepeden düşmeye başlayan yağmur dimdik arabanın tepesine inmeye ve üstünde trompet çalmaya başlamıştı. Hatta serpintiler Çiçikov'un yüzüne bile geliyordu. Bu nedenle de arabaların iki yanındaki çevresini görmeye yarayan küçük pencerelerin perdelerini kapamak ve arabacı Selifan'a daha hızlı sürmesini emretmek zorunda kalmıştı. Konuşması yarıda kalan Selifan dalga geçmenin sırası olmadığını anladı. Oturduğu yerin altından gri çuhadan leş gibi bir şey çıkararak kollarını örttü, dizginleri sımsıkı kavrayarak biraz önce çektiği yumuşak öğüt dolu nutkundan dolayı kendilerinden geçen ve bu nedenle de neredeyse duracakmış gibi yavaşlayan üç ata haykırmaya başladı. Ama Selifan o zamana kadar iki mi üç mü sapak geçtiğini hatırlamıyordu. Kaç sapak geçtiklerini iyice düşündü. İki üç değil pek çok sapak geçtiklerini anladı. Ama iş işten geçmişti. Ruslar çok düşünerek karar vermek durumunda bulundukları zaman kesin karara hiç düşünmeden varıverirler. O da öyle yaptı ve ilk yol ayrımında bu yolun nereye götüreceğini hiç düşünmeden atlara "Haydi yavrularım, de" diyerek sapağa saptırdı. Yağmur uzun süre yağacağı benziyordu. Yoldaki tozlar hemencecik çamur haline gelmişti. Atlar da arabayı geçtikçe daha güçlükle çekmeye başlamıştı. Çiçikov da Sobakeviç köyünün hala görünürlerde olmamasından kuşkulanmaya başlamıştı. Onun hesabına göre çoktan oraya varmış olmaları gerekirdi. Çevresine bakındı, her yer karardığı için hiçbir şey göremedi. Sonunda arabadan başını uzatarak "Selifan" diye seslendi. "Buyurun beyim, bir şey mi var? Bak bakalım köy görünüyor mu?" "Hayır beyefendi, görünürlerde yok." Sonra Selifan kamçısını sallayarak bir türkü tutturdu. Ama türküden başka her şeye benziyordu. Öyle uzatıyordu ki bir türlü sonu gelmek bilmiyordu. Türküde değinilmeyen bir konu yoktu. Rusya'nın bir ucundan öteki ucuna değin, hemen her yerde atları canlandırmak, gayrete getirmek için kullanılan türlü haykırışlar, insanın ilk anda ağzına geliveren, hiçbir ayrım yapılmadan olduğu gibi söyleniveren türlü sıfatlar. O kadar çok sıfat yakıştırdı ki sonunda sekreter bile yaptı atları. Çiçikov bu arada arabanın iki yana sallandığını, sarsıla ilerlediklerini görerek yoldan çıktıklarını ve sürülmüş bir tarladan geçtiklerini anladı. Selifan da bunu anlamış olmalı ki ağzını bıçak açmıyordu. Çiçikov, "Hey namussuz herif, hangi yolda gidiyoruz?" diye sordu. "Bilmiyorum beyefendi, öyle karanlık ki kamçı bile görünmüyor." O bunları söyler söylemez arabayı yana yatıverdi. Çiçikov elleriyle tutunmasa düşecekti. Selifan'ın sarhoş olduğunu ancak o zaman fark etti ve "Dur, durdur arabayı!" diye bağırdı. "Devireceksin Selifan." "Hayır beyefendi, hiç devirmem. Devirmek çok kötü şeydir. Bunu ben de bilirim. Hiç devirmem, merak etmeyin." Bunları söyledikten sonra başladı arabayı öte yana doğru kaydırmaya. Kaldırdı, kaldırdı ve sonunda araba öte yana devriliverdi. Çiçikov yüzüstü çamura düştü. Selifan hemen atları durdurdu. O durdurmasaydı da atlar kendileri duracaklardı zaten. Çünkü adam akıllı yorulmuşlardı. Selifan bu beklenmedik olaya son derece şaşırmıştı. Oturduğu yerden atladı, arabanın önüne geçerek durdu. Efendisi çamurdan kurtulmaya uğraşırken ellerini beline koydu. Bir süre düşündükten sonra yumurtladı. "Bak sen, devrildi." "Çiçikov, sen sarhoşsun, fitil gibi hem de," dedi. "Hayır beyefendiciğim, ben hiç sarhoş olur muyum? Ben de sarhoşluğun çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Bir arkadaşlarla konuştuk, çünkü o çok iyi insandır. Birlikte yemek yedik. Bunda ne kötülük var? Yemek yemek kötü bir şey değil ki, hele iyi bir insanla yemek yemek. Ben sana son içtiğin zaman ne dedim ha? Unuttun mu?" "Hayır sayın beyefendiciğim, hiç unutur muyum? Bunu ben de biliyorum. Sarhoşluğun çok kötü bir şey olduğunu biliyorum. Çok iyi bir arkadaşla biraz konuştuk çünkü. Şimdi sana iyi bir sopa çekersem öğrenirsin İyi bir adamla konuşmanın ne demek olduğunu." Boynunu büken Selifan, "Nasıl isterseniz beyefendi. İsterseniz dövün, sövebilirsiniz. Hak ettiysem niçin dövmeyeceksiniz? Buyruk sizin efendim." "Efendi isterse döver, köylü yaramazlık yapar çünkü. Onu hizaya getirmek gerekir. Eğer suçluysam dövün beni. Niçin dövmeyeceksiniz?" Böyle bir akıl yürütmeye verilecek cevap bulunamazdı. Tam bu sırada sanki talihi ona yardım elini uzatmaya karar vermişti. Uzaktan havlamalar duyuldu. Çiçikov sevinerek atları o yöne sürmesini buyurdu arabacıya. Rus arabacıların bir özelliği de şudur: İyi göremezler ama çok iyi koku alırlar. Gözlerini kaparlar, olanca güçleriyle arabayı bir yönde sürerler ve sonunda er geç araba bir yere varır. Selif anda körlemesine arabayı öyle sürdü ki tam köyün içinde buldular kendilerini. Arabanın oku bir çite çarpıp kendiliğinden durunca gözünü açtı. Çiçikov pencereyi örten yağmur perdesi arasından çatıya benzer bir şey görebildi ancak. Selif Han'ı kapıyı aramaya yolladı. Eğer Rusya'da kapıcı yerine köpek beslemek geleneği olmasaydı Selif Han kapıyı çok güç bulurdu. Köpekler Selif Han'a öyle havladılar ki Çiçikov kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. Pencerelerden birinde bir ışık yandı ve bu soluk ışık bizim yolculara evin kapısını gösterdi. Selif Han kapıyı vurmaya başladı. Çok geçmeden kapı açılarak üstüne kaba saba bir şey geçirmiş bir gölge belirdi. Efendisiyle uşağı hırıltılı ve koca karı sesi duydular. Kim o kapıyı vuran, ne oluyor? Çiçikov, bir yolcu anneciğim, gecelemek için izin isteyen bir yolcu diye cevap verdi. Nasıl yolcu? Şimdi zamanı mı? Burası han değil, hanımefendimizin evi. Ne yapalım anneciğim, yolumuzu kaybettik, böyle bir gecede dışarıda geceleyemeyiz ya. Selif Han da, ya dışarısı hem karanlık hem de çok kötü diye söze karıştı. Çiçikov Selif Han'a, sen sus aptal dedi. Yaşlı kadın, peki siz kimsiniz diye sordu. Bir soylu anneciğim. Bu bir soylu sözü üzerine yaşlı kadın biraz düşündü ve bekleyin hanımefendiye haber vereyim dedi. 2 dakika sonra elinde fenerle yeniden göründü. Kapı açıldı, bir başka pencerede de ışık yandı. Araba avluya girdi ve karanlıkta güçlükle görülebilen küçük bir evin önünde durdu. Pencereden sızan ışıkla evin ancak yarısı aydınlanıyor. Evin önünde ışığın aydınlattığı bir su birikintisi görünüyordu. Yağmur tahta çatıya trompet çalar gibi yağıyor ve aşağıya konmuş bir fıçıya dere gibi şakır şakır dökülüyordu. Bu arada köpekler olanca güçleriyle havlıyor. Biri sanki bu iş için aylık alıyormuş gibi başını havaya dikmiş uzun uzun uluyor, öteki kesik kesik havlıyor. Arada posta arabasının zili gibi tiz bir sesle havlayan küçük bir köpeğin sesi ve hepsini bastıran yaşlı, iri yarı bir köpekten çıktığı anlaşılan kalın bas bir ses duyuluyordu. Hele bu köpeğin havlaması konserin en coşkun anında araya karışan kontrabası andırıyordu. Tenorlar parmaklarının ucunda yükselerek en yüksek noktayı çıkarmaya uğraşır. Herkes başını havaya kaldırıp uzatırken yalnız o tıraşsız çenesini kravatın içine gömerek neredeyse yerle bir olacakmış gibi çöke çöke camları kıracak gibi notasını çıkartır. Bu köpek de öyleydi işte. Böyle bir müzik topluluğuna sahip olduğuna göre bu köyün oldukça büyük olduğu anlaşılıyordu. Ama ilikleri ne kadar ıslanmış ve üşümüş olan kahramanımız o anda yataktan başka bir şey düşünecek durumda değildi. Arabanın durmasını beklemeden hemen atladı. Neredeyse düşecekti. Eşikte öncekinden daha genççe ama ona çok benzeyen bir kadın belirdi ve Çiçikov'u odasına götürdü. Çiçikov'un kaşla göz arasında görebildiği şuydu. Duvarları eski, çizgili duvar kağıdıyla kaplanmış, öteye beriye kuş tabloları pencerelerin arasına da yapraklarla sarılı gibi görünen eski çerçeveli aynalar asılmış, aynanın arkasına da iskambil kağıdı ya da eski bir mektup ya da eski çoraplar konmuştu. Duvar saatinin kadranına da çiçek resimleri yapılmıştı. Başka bir şey de göremiyordu. Göz kapaklarının üzerine sanki birisi tarafından bağ sürülmüş gibi yapıştıklarını hissediyordu. Kısa bir süre sonra ev sahibesi girdi içeri. Bu oldukça yaşlı, başında gece başlığı bulunan, çarçabuk giyinmiş, omzuna yün atkısını atmış küçük çiftlik hanımefendilerinden biriydi. Bunlar başlarını hep bir yana eğerek yokluktan, zarardan söz eder ama aslında konsollarının çekmecesinde saklı çizgili, alaca renkli keselerce para biriktirirler. Bir keseye rubleleri, ötekine yarım rubleleri, bir üçüncüye çeyrekleri koyarlar. Ama dıştan bakınca bu çekmecelerde çamaşırlardan, geceliklerden, iplik yumaklarından eğer bayanın elbiselerinden biri bayram için Çörek ya da tatlı yaparken bir tarafı yanar ya da kendiliğinden zamanla giyilemeyecek kadar eskirse yenisi dikilmek üzere sökülmüş eski manto kumaşlarından başka bir şey görülemez. Aslında elbise ne yanar ne de kendi kendine eskir. Çünkü yaşlı kadın çok titizdir. Bu manto kumaşları uzun süre orada sökük durur. Sonunda öteki öteberiyle birlikte yaşlı kadının vasiyeti üzerine dul bir kız kardeşin kızına kalır. Çiçikov böyle beklenmedik bir anda gelerek rahatsız ettikleri için özür diledi. Ev sahibesi önemli değil, önemli değil diye cevap verdi. Allah Allah, ne kötü bir havada yola çıkmışsınız böyle karma karışık bir havada. Yağmur, fırtına, böyle bir yolculuktan sonra bir şeyler yemeniz gerek değil mi? Ama özür dileriz, gece yarısı oldu. Bundan sonra hazırlamamız da imkansız. Tam bu arada ev sahibesinin sözleri ıslık gibi tuhaf bir sesle yarıda kaldı. Bundan konuk bile korktu. Sanki yılanlar doldurmuştu odayı ama yukarı bakınca rahatladı. Çünkü bu sesi çıkaran duvarda asıl saatti. Bu ıslık sesini bir hırıltı izledi ve sonunda sanki birisi bütün gücüyle sopayla kırık bir çömleğe vuruyormuş gibi bir ses saat 2'yi vurdu. Bundan sonra saatin sarkacı yine eskisi gibi sessizce sağa sola gidip gelmeye başladı. Çiçikov ev sahibesine teşekkür etti. Dinlenmek ve bunun içinde bir yataktan başka hiçbir şey istemediğini söyledi. Yalnız bir de buranın neresi olduğunu çiftlik sahibi Sobokeviç'in buradan çok uzakta olup olmadığını öğrenmek istediğini söyledi. Ama kadın böyle bir at duymadığını, buralarda böyle birisinin olmadığı karşılığını verdi. Çiçikov, öyleyse Manilov'u tanırsınız değil mi diye sordu. Kim bu Manilov? Çiftlik sahibi anneciğim. Hayır işitmedim, burada böyle biri yok. Peki kimler var buralarda acaba? Bobrov, Sivinyin, Kanapatyev, Harpatkin, Trispakin, Pleshakov. Zengin mi bunlar yoksa fakir mi? Değil babam değil, pek zengin sayılmazlar. Kiminin 20, kiminin 30 canı var. 100 canı olan hiç yok. Çiçikov çok ıssız bir yere düşmüş olduğunu anlayarak, peki kent buradan çok uzak mı diye sordu. Hemen hemen 60 vers çeker. Bir şey yemediğinize çok üzüldüm. Çay içmek ister miydiniz acaba? Çok teşekkür ederim anneciğim. Yataktan başka hiçbir şey istemiyorum. Doğru. İnsan böyle bir yolculuktan sonra hemen yatmak ister. İşte burada yatacaksınız babam. Şu divanda. Hey Fedinya, çabuk şilte, yastık, çarşaf getir. Tanrı sizi tam zamanında yola çıkarmış. Nasıl da gök gürlüyor, kutsal resmin önünde akşamdan mum yaktırdım. Vay babam vay, her tarafın omuzların başın yaban domuzu gibi çamura batmış. Nerede battın böyle? Yalnız çamurlanmakla kaldığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Kaburga kemiklerimin kırılmadığına dua etmem gerekir. Aman Tanrım ne korkunç, sırtını ovdurmak ister miydin? Teşekkür ederim, sağ olun. Rahatsız olmayın. Yalnız hizmetçinize benim elbiseleri temizleyip kurutmasını söyleyiverirseniz çok iyi olur. O sırada hizmetçi kadın elinde bir mumla odaya girmiş, kuş tüyü bir şilteyi sürükleyerek getirip iki yandan eliyle vurarak kabartmış ve bu nedenle de o da kuş tüyüne boğulmuştu. Ev sahibesi hizmetçi kadına dönerek, "Duyuyorsun ya Fetinya," dedi. "Beyefendinin elbise ve çamaşırlarını al, önce ateşin karşısında kurut, rahmetli beyefendininkini yaptığın gibi sonra temizle ve güzelce tozunu sil." Fetinya çarşafı yayıp yastığı yerleştirdikten sonra, "Baş üstüne hanımefendi," dedi. Ev sahibesi, "İşte yatağınız hazır," dedi. "Allah ısmarladık babam, iyi geceler. Başka bir şey ister miydiniz?" Belki de ayaklarınızın tabanını kaşıtmaya alışıksınızdır. Bizim rahmetli bunu yaptırmadan uyuyamazdı. Ama konuk tabanını kaşıtmak istemedi. Bayan dışarı çıktı. O da çarçabuk soyunarak üzerinden tepeden tırnağa çıkan her şeyi Fetinya'ya verdi. Fetinya da iyi geceler diledikten sonra bu ıslak öteberiyi alıp götürdü. Çiçikov yalnız kalınca neredeyse tavana kadar yükselen yatağına sevinçle baktı. Anlaşılan Fetinya yatak kabartma işinde gerçekten ustaydı. Yatağı bir iskemleye basıp çıkmak zorunda kaldı. Ama o yatar yatmaz altındaki yatak yerle bir oluverdi ve kuş tüyleri odanın dört bucağına uçuşuverdi. Mumu söndürerek basmadan yapılmış yorganı başına kadar çekip iki yanından sıkıştırdı ve hemencecik uyuyakaldı. Ertesi gün oldukça geç uyandı. Camlardan giren güneş dosdoğru gözüne geliyor. Akşamdan duvarlarda ve tavanda uyuyan sinekler hep birlikte saldırıyorlardı. Biri dudağına konuyor, öteki kulağına, bir üçüncüsü de sanki tam göz bebeğini nişan almış gibi gözünün üstüne konmaya çalışıyordu. Bir tanesi ise tam burun deliğinin hemen önüne konmak ihtiyatsızlığında bulunmuş. O anda Çiçikov kuvvetle soluk alınca da içeri girivermişti. Çiçikov birden aksırmış ve olan onun uykusuna olmuştu. Gözlerini açmış odaya göz gezdirince duvarlarda yalnız kuş tablolarının asılı olmadığını görmüştü. Bu kuş tabloları arasında Kutuzov'un ve İmparator Pavel Petrovich zamanında yaşadığı anlaşılan üniformasının kollarında kırmızı devrik kapaklar bulunan bir ihtiyarın yağlı boyayla yapılmış portreleri vardı. Tam bu sırada saat yine cızırdamaya başladı ve 9'u vurdu. Kapıdan bir kadın başı göründü ama Çiçikov'u daha rahat uyuyabilmek için üzerinde ne var ne yok 60 bir durumda yatıyor görünce hemen kayboldu. Çiçikov bu yüzü bir yerden hatırlamıştı ama nereden? Hatırlamaya çalıştı ve sonunda bunun ev sahibesi olduğu aklına geldi. Gömleğini giydi, elbisesi de temizlenmiş, kurutulmuş, yanı başında duruyordu. Onları da sırtına geçirerek aynaya yaklaştı. Öyle gürültüyle aksırdı ki o sırada pencereye yaklaşmış, çünkü pencere hemen hemen toprakla aynı seviyedeydi. Bir Hint horozu sanki çok yaşa demek istermiş gibi gülü gülü gülü diye cevap verdi. Çiçikov ise buna aptal diye bağırarak karşılık verdi. Pencereye yaklaşarak çevresine bir göz gezdirdi. Tam pencerenin karşısında kümes vardı. Kümesin önündeki dar avlu türlü kuş ve evcil hayvanlarla doluydu. Hindi ve tavukların sayısı belli değildi. Bir horoz onların arasında ölçülü adımlarla ibiğini sallayarak sanki bir şeye kulak veriyormuş gibi başını hafif yana eğmiş bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Domuz da eksik değildi bu arada. Bir çöp yığınında eşelenirken yanındaki bir civcivi ve öteki çöplerle birlikte yuttu ve sanki hiçbir şey olmamış gibi karpuz kabuklarını yemeye devam etti. Küçücük avlu, kümes demek daha doğru ya, bir tahta parmaklıkla çevrilmişti. Bu parmaklık lahana, soğan, patates, pancar ve türlü sebze etkili bir bahçe ile çevriliydi. Pencerede ara ara elma ve türlü yemiş ağaçları kümelenmişti. Bu ağaçları büyük bulutlar halinde oradan oraya kalkıp konan serçe ve saksağanlardan korumak için bir ahla örtmüşlerdi. Yine bu nedenle uzun sırıklardan yapılmış, kolları iki yana açılmış birkaç korkuluk dikmeyi de unutmamışlardı. Hatta bunlardan birinin başına ev sahibesinin eski başlıklarından birini giydirmişlerdi. Bahçelerin ilerisinde köylü kulübeleri görünüyordu. Bu kulübeler bir sokak şeklinde düzgün olarak değil, dağınık olarak yapılmıştı. Bu evlerden Çiçikov'un edindiği izlenime göre bunlarda oturan kişiler pek de fakir sayılmazlardı. Eskiyen çatı kalasları yenilenmişti. Hepsinde hiçbirinin kapısı yana yatmamıştı. Hemen hemen bütün üstü kapalı ambarların önünde oldukça yeni sayılabilecek bir ya da iki yedek araba görülüyordu. Çiçikov kendi kendine "Bak sen, köy hiç de küçük değilmiş" diye düşündü ve ev sahibi hanımla daha yakından tanışmaya ve konuşmaya karar verdi. Biraz önce kadının başını uzattığı kapı aralığından baktı. Kadını çay masası başında oturuyor görünce oldukça şen ve tatlı bir görünüş takınarak ona doğru ilerledi. Kadın yerinden kalkarak Günaydın beyefendiciğim dedi. Nasıl geçirdiniz geceyi? Akşam gördüğünden çok daha iyi giyinmişti. Koyu renkli bir elbise vardı sırtında. Başında geceki başlığı yoktu ama yine de boynuna bir şeyler sarmayı unutmamıştı. Çiçikov koltuğa oturarak çok iyi, çok güzel uyudum dedi. Ya siz anneciğim? Kötü. Babam çok kötü. Neden? Uykusuzluk, belim ağrıdı, bacaklarım da öyle. Sanki kemiklerim kırılacakmış gibi ağrıyor. Geçer anneciğim, geçer. Üzülmeyin. İnşallah geçer. Domuz yağıyla uvuyorum, terementi sürüyorum. Çayı neyle içersiniz? Şu matarada meyve suyu var isterseniz. İyi olur anneciğim, meyve suyuyla içerim. Okuyucu da Çiçikov'un ev sahibi hanımla tatlı görünüşüne rağmen Money Love'la konuştuğundan daha serbestçe, daha içli dışlı konuştuğunu anlamıştır. Şunu belirtmek çok yerinde olur sanırım. Biz Ruslar birçok konuda yabancılardan geriyizdir ama karşısındakinin kişiliğine göre davranmada da onları çok geride bırakmışızdır. Bizim davranışlarımızdaki özellikleri, ayrılıkları, incelikleri hiç kimse anlayamaz. Alman olsun, Fransız olsun, hangi ulustan olursa olsun hiçbiri anlayamaz bu özellikleri ve ayrılıkları. Onlar da bir milyoner ya da basit bir tütüncüyle konuşurken ayrı tavır takınırlar. Milyonerin karşısında içlerinden de olsa aşağıdan alırlar ama bunu ne ses tonu ile ne de sözleriyle tam olarak anlatabilirler. Bizde böyle değildir. Bizde öyle olgun, öyle akıllı insanlar vardır ki 200 canı olan bir çiftlik sahibiyle konuşurken ayrı 300 canı olanla ayrı konuşurlar. 300 canı olanla konuşması 500 canı olandan, 500 canı olanla konuşması 800 canı olanla konuşmasından ayrıdır. Sözün kısası. 1 milyona kadar canı olan çiftlik sahiplerinin her biriyle ayrı ses tonuyla, ayrı sözlerle konuşabilme yeteneğine sahiptirler. Örneğin bir büro düşünelim. Bu büro burada değil de dünyanın öte ucundaki bir ülkede olsun. Bu büronun bir müdürü olacak. Bu müdürün emrinde çalışan memurların arasındaki oturuşuna bakın. Korkudan ödünüz patlar. Karşısında tek söz söyleyemezsiniz. Kasılır da kasılır. Yüzündeki anlatıma bir bakın hele. Neler yok. Al eline fırçayı da resmini yap. Prometheus sanki kartal gibi bakar insana. Düz ölçülü adımlarla kasıla kasıla yürür. Sanki gerçekten kartal. Ama odasından çıkıp amirinin odasına yaklaşırken bakın bir de. Koltuğunda kağıtlarla yere basmaktan korkar gibi acele adımlarla keklik gibi seke seke gider. Hele bir toplulukta, bir akşam toplantısında eğer çevresindekiler kendisinden üst rütbedeyse bizim Prometheus yine Prometheus'tur ama çevresindekilerden biri ondan biraz daha üst rütbede ise o zaman bizim Prometheus birden dönüş yapar. Bu denli 180 derece dönüşü Ovidius bile düşünememiştir. Bir sinek kadar küçülür, hatta sineğin yanında bile ufacık kalır, toz kadar kalır. Ona bakınca bu Ivan Petrovich değil dersiniz. Ivan Petrovich daha uzun boyludur, bu ise ufacık cılız. Hem o yüksek sesle konuşur, yüzü de hiç gülmez. Oysa ki bu kuş gibi cıvıldıyor, hep gülüyor. İyice yaklaşırsınız ve bakarsınız ki aynı Ivan Petrovich'e benziyor. Aa, bu gerçekten oymuş der ve şaşırır kalırsınız. Biz bunları bırakalım da romanımızın baş kahramanına dönelim yine. Biraz önce söylediğimiz gibi çok içli dışlı konuşuyor ve samimi davranıyordu. Fincanına çay koydu, biraz da meyve suyu ekledikten sonra şöyle bir soru sordu. Anneciğim, çok güzel bir köyünüz var, kaç canınız var acaba? Kadın, ah babam 80'den az dedi. Zaman çok kötü. Geçen yıl o denli az ürün aldı ki Tanrı bir daha göstermesin. Ama köylüleriniz çok sağlam görünüyor. Kulübeleri de iyi. Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim? Gece yarısı geldim. Sormayı unutmuşum. Soyadım Karaborçka. Kocam sivil katipti. Çok sevindim. Peki adınız, baba adınız? Nastasya Petrovna. Nastasya Petrovna mı? Çok güzel bir ad. Benim annemin kardeşinin yani teyzemin adı da Nastasya Petrovna idi. Peki sizin adınız ne? Temsilci olduğunuzdan kuşkum yok. Çiçikov gülerek, hayır anneciğim, temsilci değilim. Kendi işlerim için dolaşıyorum. Demek öteberi satın alıyorsunuz. Gerçekten çok üzüldüm. Balımı tüccarlara çok ucuza satmıştım. Tabii siz alırdınız değil mi? Hayır, ben bal almıyorum. Peki ne alırsınız? Yoksa kenevir mi? Örmek için kenevirim de pek az. Yarım but, dipnot, but bir ağırlık birimi, yaklaşık olarak 16,5 kilogram. Dipnot bitti. Kadar bir şey var. Hayır anneciğim, ben başka şey alacağım. Lütfen söyler misiniz? Bu yıl çok köylünüz öldü mü? Kadın içini çekerek. Ah babam, ah, tam 18 adam, hem de en gözde olanlar, çalışanlar. Gerçi sonradan doğanlar oldu ama bir yararlar olmaz ki. Vergi memuru geldi, canların hepsini istemeye. Onlar ölsün, sen hala vergilerini ver. Geçen hafta da bizim demirci yandı. Öyle sanatkardı ki, çilingirlikten bile anlardı. Yoksa köyde yangın mı çıktı anneciğim? Tanrı öyle felaketten korusun. Yangın kadar kötü şey mi var? O kendisi yandı. Çok içmişti. İçinden tutuşuverdi. Ağzından mavi bir alev çıktı, yandı. İyice yandı. Sonunda kömür gibi kararıverdi. Çok iyi bir demirci ustasıydı. Şimdi artık ne yapacağım bilmem. Hiç kimse atları nallayamıyor. Çiçikov, Tanrı buyruğu anneciğim, elden ne gelir dedi ve içini çekerek ekledi. Tanrı'nın buyruğuna karşı gelinemez. Onları bana versenize Nastasya Petrovna. Kimleri babam? İşte onları, ölenleri. Onları mı? Nasıl vereyim? Basmaya ya da satın, onlar için para da veririm. Nasıl olur böyle bir şey? Bir şey anlayamadım doğrusu. Yoksa onları topraktan mı çıkarmak istiyorsun? Çiçikov yaşlı kadına bu işi çok zor anlatabileceğini anladı ve bu işi biraz daha açıklaması gerektiğini düşündü. Birkaç sözlükle ona bu işin yalnız kağıt üzerinde kalacağını, ölü canları yaşıyormuş gibi gösterip satın alacağını anlattı. Yaşlı kadın şaşırarak onun gözlerinin içine baktı ve ne yapacaksınız bunları diye sordu. O benim bileceğim şey. İyi ama bunların hepsi ölü. Onların canlı olduğunu söyleyen kim? Bu ölüler yüzünden siz çekiyorsunuz zararı. Onlar için vergi veriyorsunuz. Ben sizi bu sıkıntıdan, bu paradan kurtarmak istiyorum. Anladınız mı? Hem yalnız kurtarmakla kalmıyor. Bir de üste 15 ruble veriyorum. Şimdi anlayabildiniz mi? Doğrusu anlayamadım. Hem şimdiye değin hiç ölü satmadım ki. Hey Tanrım, daha önce satmış olsaydınız çok şaşılacak bir iş olurdu. Kim alır ki? Yoksa siz hala onlardan yararlanabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yok, böyle bir şey düşünmüyorum. Onlardan nasıl yararlanabilirim ki? Hiçbir işe yaramaz. Beni asıl düşündüren onların ölü oluşları. Çiçikov kendi kendine, hey Tanrım, ne kalın kafalı kadın diye düşündü ve ona dönerek, dinle anneciğim dedi, iyi düşünün, siz zarar görüyorsunuz, onlar için sanki canlıymışlar gibi para ödüyorsunuz. Ah babam, o konuyu deşme, daha 3 hafta önce verdim 50 rubleden fazla, vergi memurunun rüşveti de ayrı, bak. Siz de görüyorsunuz ya anneciğim. Şimdi iyice düşünün bunu. Artık vergi memuruna rüşvet vermeniz gerekmeyecek. Çünkü onların vergilerini ben alıyorum üzerime. Ben siz değil bütün sorumluluğu da alıyorum. Hatta tüm satış masrafları da bana ait. Şimdi anladınız mı? Kadın düşünceye daldı. O da bu işten karlı çıkacağını anlıyordu. Ama şimdiye değin böyle bir şeyi ne görmüş ne de duymuştu. Ya bu adam beni aldatırsa diye korkuyordu. Hem bu adam nereden geliyordu? Gece yarısı kimdi bu adam, Tanrı bilir. Evet anneciğim, el sıkışabiliriz artık değil mi? Ama babam, doğrusu şimdiye değin hiç ölü satmadım. İstersen canlılardan satayım. Bak, 2 yıl önce Pava iki kız satmıştım. Her biri 100 rubleye. Çok memnun kalmıştı. İkisi de öyle çalışkan çıktı ki peçete bile örüyorlar. Canım, biz canlılardan konuşmuyoruz ki Tanrı aşkına, ben ölüleri soruyorum. Doğrusu ilk anda zarar etmekten korkuyorum. Belki de beyim, beni aldatacaksınız. Belki onlar daha fazla eder. Bak anneciğim, ah siz nasıl fazla edebilir? Bakın bunlar ölü, anladınız mı? Bildiğimiz bir ölü. Hiç gerekli olmayan bir şeyi alalım ele. Son derece önemsiz bir şeyi. Basit bir paçavrayı alalım. Bu paçavranın bile bir değeri vardır. Hiçbir işe yaramasa bile kağıt fabrikasında kağıt yapılabilir. Ama bunlar hiçbir işe yaramaz. Siz söyleyin, bir işe yarar mı? Doğru, bu gerçekten doğru. Hiçbir işe yaramaz. Beni de düşündüren bu ya işte, onların ölü olması. Çiçikov içinden öf be, amma da odun kafalıymış diye geçirdi. Sabrı taşmıştı. Gel de anlaşabilirsen anlaş. Hınzır karı, terletti beni. Cebinden bir mendil çıkardı ve o sırada alnında birikmiş boncuk gibi terleri sildi. Aslında Çiçikov'un kızması yersizdi. Çünkü saygıdeğer devlet memurları da bir işiniz düştü mü aynı Karaboçka gibi davranmazlar mı? Kafasını kessen işin doğruluğunu kabul ettiremezsin. Ne kadar delil gösterirsen göster, isterse gün gibi açık olsun, duvara çarpıp geri gelen lastik top gibi geri sıçrar sözleriniz. Çiçikov terini sildikten sonra onu kandırabilmek için bir başka yol denemeye karar verdi ve siz anneciğim dedi, ya benim söylediklerimi anlamak istemiyorsunuz ya da sırf bir şeyler söylemiş olmak için bile bile böyle konuşuyorsunuz. Ben size 15 kağıt ruble vereceğim, anlıyor musunuz? Para bu, sokakta bulunmaz bu para. Bakın balı kaça sattığını söyler misiniz? Pudunu 12 rubleye. Boşuna yalan söyleyip günaha girmeyin anneciğim. 12 rubleye satamazsınız. Vallahi sattım. Peki öyle olsun. Düşünün o bal, ama siz o balı hemen hemen bir yıl kadar uğraştınız, yoruldunuz, güçlük çektiniz de ancak toplayabildiniz. Peşinde koştunuz, üzüldünüz. Arıları bütün kış bir mahzende beslediniz. Ama ölü canlılar öyle mi? Onların bu dünya ile ilgileri var mı? Onlar için hiç yoruldunuz mu? Onların bu dünyadan göçüp gitmeleri Tanrı buyuruyor. Hem de geride sizi sürekli bir zarara sokup vergilerini size yükleyerek gittiler. Bal için o denli eziyet çektiniz, uğraştınız ve 12 ruble aldınız karşılığında. Ama bunlardan 12 ruble değil, 15 ruble alacaksınız. Hem de öyle gümüş değil, gıcır gıcır mavi kağıtlardan. Çiçikov bu denli güçlü deliller karşısında kadının artık hiçbir direnme göstermeyeceğini sanıyordu. Oysa ki kadın, doğrusu dedi, ben bu işte tecrübesiz dul bir kadınım. Bir süre beklesek daha iyi. Belki başka alıcılar çıkar da piyasayı öğrenirim. Ayıp, çok ayıp anne, çok ayıp. Neler düşünüyorsunuz kendi kendinize? Kim alır onları? Sonra alanın ne gibi bir işine yarayabilir ki? Belki de evde bir takım işlerde kadın böyle söyleyerek itiraz etmek istiyordu ama kendi sözünü dehşetinden, daha sözünü bitiremeden hemen sustu. Ağzı açık, korkudan irileşmiş gözlerle Çiçikov'un ne diyeceğini bekledi. Ne? Ev işlerinde ölüleri kullanacaksınız. Pes doğrusu. Yoksa gece bahçedeki serçeleri korkutmada mı işe yarayacak? Kadın haç çıkardı. Onlar kutsaldır dedi. Öyle tuhaf şey olur mu? Peki nerede yarayacak işinize? Hem mezarları, kemikleri hep burada kalacak. İşlem yalnız kağıt üzerinde kalacak. Öyle mi? Anladınız mı nasıl olacağını? Cevap verin bana. Yaşlı kadın yeniden düşünceye daldı. Çiçikov devam etti. Ne düşünüyorsunuz Nastasya Petrovna? Doğrusu ne yapacağımı bilemiyorum. En iyisi ben size kenevir satayım. Ne? Kenevir mi? Ben size neden bahsediyorum? Siz bana kalkmış kenevir satmaya çalışıyorsunuz. Kenevir. Onu bir dahaki gelişimde alırım. Siz bana şimdi işi söyleyin Nastasya Petrovna. Tanrım, öyle tuhaf bir alışveriş ki şimdiye değil hiç başıma gelmemişti. Çiçikov artık iyice sabırsızlanmış, öfkeden deliye dönmüştü. Sandalyesini tutup yere fırlatarak kadına, "Şeytanlar götürsün seni, eme!" diye bağırdı. Kadın bu şeytan sözünü işitince korktu, yüzü sapsarı kesilmişti. "Oh ne olur, onun adını ağzına alma, Tanrı korusun bizi ondan, daha 3 gün önce girdi düşüme. Bir gece dua ettikten sonra iskambil falı açmıştım. Tanrı beni cezalandırmak için onu başıma sardı. Öyle korktum ki. Boynuzları öküzünkilerden uzundu. Benim asıl şaştığım her gece girmemeleri senin düşüne. Hristiyan dindaşlarımızdan biri gelip sizin yoksul, yardıma muhtaç bir dul olduğunuzu görerek yardım etmek istiyor. Siz de köylünüz de yerin dibine batın eme." Kadın korkuyla ona bakarak, "Aman neler söylüyorsunuz. Sizinle başka türlü konuşulmaz ki. Gücenmeyin ama benzetmek gibi olmasın. Hani sokak köpekleri vardır. Bir saman yığınının üstüne yatar. O samanı ne kendi yer ne de yiyecek olana yedirir. Siz de öylesiniz. Oysa ki benim asıl amacım sizden başka ürünler almaktı. Çünkü ben aslında devlet adına müteahhitlik yapıyorum." Çiçikov yalan söylüyordu. Hem de öyle, daha önce hiç aklına gelmediği, düşünmediği, kendiliğinden uyduruverilmiş bir yalan. Ama bir devlet müteahhitliği sözü Nastasya Petrovna üzerinde çok iyi bir etki yaratmıştı. Hemen hemen yalvarır gibi bir sesle, "Niçin bu denli kızdınız? Bu denli kızacağınızı bilseydim hiç itiraz eder miydim? Kızarım tabii, sinek de küçük ama mide bulandırır. Kızmakta haklıyım. Peki peki, öyle olsun, 15 rubleye vermeye hazırım. Yalnız bak babam, öteki işlerde de beni unutma. Olur mu? Çavdar unu, bulgur, sığır eti gibi şeyler almak istersen bana uğra. Onların pazarlığında beni üzmezsin." "Hayır anneciğim, unutmam." Çiçikov yüzünden 3 yol halinde akan terleri eliyle sildi. Kentte bu satış işlerini yürütebilecek bir vekili ya da tanıdığı olup olmadığını sordu. Karaboçka, "Olmaz olur mu? Bizim başpapaz Kirili babanın oğlu orada memurdur," diye cevap verdi. Çiçikov ona bir mektup yazı vermesini, onu vekil olarak göstermesini rica etti. Sonra kadına zahmetli olmasın diye mektubu kendi yazı vermeye koyuldu. Karaboçka bu arada kendi kendine iyi bir iş oldu diye düşünüyordu. "Hele ileride benden devlet için un ve hayvan alırsa çok daha iyi olacak. Onu azdırmamak gerek. Dün akşamdan biraz hamur kalmıştı. Hemen Fetina'ya söyleyeyim de bazlama yapsın. Hatta yumurtalı poğaça da yapsa iyi olur. Bunu çok da güzel yapar, hem çok zaman da almaz." Kadın hem bu düşüncelerini gerçekleştirmek hem de bu sırada öteki ev işlerini yapmak üzere odadan çıktı. Çiçikov da sandığından gerekli kağıtları almak üzere geceyi geçirdiği odaya geçti. Bu konuk odası derlenip toplanmış, akşamki kuş tüyü yataklar kaldırılmış, divanın önüne üzeri örtülü bir masa konmuştu. Sandığı masanın üstüne koydu, bir süre olsun dinlenebilmek için arkasına yaslandı. Her yanı terden göl gibi sırılsıklam olmuştu. Üzerinde ne varsa gömleğinden çorabına varıncaya dek her şeyi ıslaktı. "Vay cadı karı vay, canım çıktı razı edinceye kadar," diye geçirdi içinden ve bir süre dinlendikten sonra sandığı açtı. Yazar okuyucularının bu sandığı biçimini ve içindeki ayrıntıları tam olarak öğrenmek isteyeceklerini, bunu çok merak ettiklerini bilir. Öyleyse bu okuyucuların neden gönlünü etmesin? İşte onun açılmış durumu. Tam ortada bir sabun gözü. Sabun gözünün arkasında 6-7 ustura koyma bölmesi, kase gibi bir mürekkep şişesi ve ince kum oyu, kalem, mühür mumu ve daha başka uzunca şeyler için ayrılmış uzun bir bölme. Sonra daha kısa şeyler için örneğin kart vizitler, biletler, ölüm ilanları ve Çiçikov'un birer ana olarak sakladığı ufak tefek tüm ıvır zıvırlar için ayrılmış kapaklı kapaksız türlü türlü bölmeler vardı. Bu bölmelerin hepsi birden kaldırılınca altında kağıtlar için bir bölme ve bir köşede de para saklanması için yapılmış ayrı bölme daha. Bu kutu yalnız yana doğru açılabilirdi. Çiçikov buraya çarçabuk açıp kapandığı için içinde ne kadar para bulunduğunu anlamak imkansızdı. Çiçikov bu bölmeden kağıt çıkardı. Kalemini yoğuntarak yazmaya koyuldu. Bu sırada kadın odaya girdi, yanındaki bir iskemleye otururken. ''Ne güzel bir sandığın varmış babam'' dedi. ''Yoksa Moskova'dan mı aldın?'' Çiçikov yazmaya devam ederek ''Moskova'dan'' diye cevap verdi. ''Anlamıştım. En iyi mallar orada var. 3 yıl kadar oluyor kız kardeşim çocuklar için oradan kışlık çizmeler getirmişti. Çok güzeldi. Hala da giyiyorlar.'' Birden gözlerini çekmeceye dikti. Çekmecenin tıka basa damgalı kağıtlarla dolu olduğunu görüp merakla baktı ve ''Aa, ne kadar çok damgalı kağıdınız var. Bir tane versenize bana. Benim hiç yok. Kimi zaman mahkemeye bir dilekçe vermem gerekiyor. Hiç kağıt bulamıyorum.'' Çiçikov ona bu kağıdın yalnız can alışverişi için kullanılabileceğini, başka bir amaçla kullanılamayacağını anlattı. Yine de kadını sevindirmek için bir ruble değerindeki bir yaprak kağıt verdi. Mektubu bitirdikten sonra imzalaması için kadına verdi ve ondan ölü canların bir listesini istedi. Kadında böyle bir liste yoktu. Tutulmamıştı ama hepsini ezberden biliyordu. Hepsini tek tek yazdırmasını rica etti kadından. Birkaç köylünün ad ve soyadlarını yazarken kahramanımız şaşkınlıktan dilini yutuyordu. Sanki arada bir duraklıyor ve sonra yazıyordu. Hele birinin adında iyice şaşırmıştı. Piotr Savalyev Neujavey Konto. Bunu duyunca şuna bak amma da uzun demekten kendini alamadı. Birinin adına Korovi Kirpiç. Dipnot. Korovoy kirpiç, inek tuğlası. Dipnot bitti. Adları eklenmiş, bir ötekine hiçbir şey eklenmemiş ama onun asıl adı Koleso Ivan idi. Dipnot, Koleso Ivan, tekerlek Ivan. Yazma işi bitince derin bir soluk aldı ve o zaman burnuna bir kızartma kokusu geldi. Ev sahibesi kadın, ''Buyurun, bir şeyler yemez misiniz?'' dedi. O zaman Çiçikov başını kaldırdı ve masanın üzerinde sıralanmış mantar, bazlama, gözleme, türlü hamur işleri, soğanlı, peynirli, maydanozlu, daha bir süre akla bile gelmeyecek türde börekleri görünce şaşırıp kaldı. Kadın, ''Şu taze yumurtalı böreğin bir tadına bakın.'' dedi. Çiçikov yumurtalı böreğe uzandı ve hemen hemen yarısını bir lokmada yuttuktan sonra böreği övmeye başladı. Gerçekten de güzel olmuştu. Hele bu yorgunluğun ve koca karıyla yaptığı anlaşmanın üzerine olduğundan çok hoşuna gitmişti. ''Ya gözlemelerden almayacak mısınız?'' Çiçikov buna cevap olarak 3 gözlemeyi birden katlayıp tereyağına batırarak ağzına tıka basa doldurdu ve sonra elini ve ağzını peçeteye sildi. Bunu 3 kez daha tekrarladıktan sonra ev sahibesi kadına arabasını hazırlatıp vermesini rica etti. Nastasya Petrovna, Fetina'ya arabayı hazırlatmasını, gelirken de biraz daha sıcak gözleme getirmesini emretti. Çiçikov yeni gelen gözlemeleri de midesine indirirken, ''Aman anneciğim, sizin gözlemeleriniz ne kadar da güzelmiş.'' dedi. ''Evet, burada biz bunu çok iyi yaparız ama yazık ki bu yıl ürün pek kötü, un da çok az.'' Birden Çiçikov'un kasketine uzandığını görünce, ''Ne oldu? Neden bu derece acele ediyorsunuz? Arabanız daha hazır değil ki.'' ''Hazırdır anneciğim, hazırlamışlardır. Benim arabacının eli tezdir.'' ''Ama ne olur devlet için satın alacağınız şeylerde beni unutmayın olur mu?'' Çiçikov sofaya geçerken ''Unutmam unutmam'' diye cevap verdi. Kadın arkasından ''Doğumuz yağı almıyor musunuz?'' diye sordu. ''İçin almayalım alırım ama sonra. Bayrama değin epeyce birikir. Alırız alırız her şeyi alırız domuz yağı da alırız. Peki kuş tüyü de alırsınız. Filip perhizine değin epeyce olur.'' ''İyi iyi alırım.'' Merdiven başına geldiklerinde kadın, ''Bak görüyor musun babam, araba daha hazır değil.'' dedi. ''Hazır olur şimdi, yalnız ana yola nasıl çıkacağız tarif eder misiniz?'' Nasıl tarif etmeli? Çok karışık. O kadar çok sapak var ki en iyisi ben sizin yanınıza bir kız katayım. O sizi ana yola kadar götürsün. Herhalde arabacının yanında oturabileceği bir yer vardır. Var tabii. İyi öyleyse. Yalnız kaçırmayın ha. Geçenlerde tüccarlar birini kaçırdılar zaten. Çiçikov bu konuda merak etmemesini söyledi. Kadın iyice inandıktan sonra rahatladı ve evinin avlusunu incelemeye koyuldu. Gözlerini elinde bir tas balla kilerden gelen kahya kadına dikti. Kapının önünden geçen bir köylüye baktı. Böylece ağır ağır her zamanki günlük yaşantısına kapılıp gitti. Peki ama neden Karaboçka üzerinde bu kadar duruyoruz? Bırakalım Karaboçka'yı da, Bayan Manilova'yı da, çiftlik işlerini de, ev işlerini de. Dünya tuhaflıklarla dolu. Neşeli şeylerin altında hüzün yatar. Hele üzerinde çok durup incelersen insanı Tanrı bilir nerelere sürükler. Biraz fazla ileri gidilirse bu araştırmada insanın aklına türlü sorular gelir. Şu Bayan Karaboçka'nın yeri öteki insanlar arasında çok mu aşağıdadır? Onun Bayan Manilov'la arasında çok mu fark vardır? O Bayan Manilova ki eşine pek az rastlanabilen sütunlarla çevrili, güzel kokular arasında, demir parmaklıklı merdivenli, güzel konağın dört duvarı arasına gömülmüş, güzel ağaçların arasına serili halıların üzerinde yarı okunmuş kitaplar arasında esniyerek ya da üstün bilgisini ve önemli fikirlerini gösterebilmek için kibar, soylu birinin gelmesini bekleyerek geçirir zamanını. Aslında onun önemli fikirleri tam o çağlarda hemen hemen bütün kentlerde moda olan şeylerle ilgilidir. Bu fikirler kendi yönetimindeki bilgisizliği yüzünden bozulan çiftliğinde ve evindeki kötüye doğru gidişle ilgili değil. Tersine yok. Fransa'da siyasi hükümet darbesi hazırlanıyormuş, yok Katolikler arasında yeni bir akım türüyormuş gibi kendini aslında ilgilendirmeyen konular hakkındadır. Neyse bırakalım bunları. Niçin hep bunlardan konuşalım? Niçin düşüncesiz, şen, hoş dakikalarımız arasında böyle hüzün dolu şeylerden konuşuyoruz? Daha yeni yeni yüzümüz gülmeye başlarken birden değişiyoruz. Gülüşümüz dudaklarımızda donup kalıyor. Yüzümüz değişiyor ve bambaşka ışık yayıyor. Çiçikov artık hazırlanmış olan arabasının geldiğini görünce "Heh, işte araba!" diye haykırdı. "Ah seni gide aptal seni. Nerede kaldın? Daha dün geceki çakır keyifliliği atamamışsın üzerinden herhalde." Selifan cevap vermedi. Çiçikov "Allah'a ısmarladık anneciğim. Nerede? Hani kız verecektiniz?" Kadın merdivenin yanında duran 11 yaşlarındaki evde boyanmış bir entari giymiş, üzerindeki çamurdan çizme giymiş gibi görünen çıplak ayaklı bir kız çocuğuna "Hey, Pelagaya, beyefendiye yolu gösteriver!" diye bağırdı. Kız Selifa'nın yardımıyla ayağının birini beyefendinin basamağına basarak arabacının yanına yerleşti. Bastığı yer çamur içinde kalmıştı. Ardından Çiçikov da aynı yere bastı. Oldukça ağır olduğundan araba devrilecekmiş gibi yana eğildi. Sonra yerine iyice yerleşti. Kadına "Hah, tamam oldu işte. Haydi Allah'a ısmarladık anneciğim!" diye seslendi. Ve atlar yola koyuldu. Selifan yol boyunca çok asık suratlı görünüyor ama işine de çok dikkat ediyordu. Bir suç işlediği ya da sarhoş olduğu zaman hep böyle olurdu. Atlar şaşılacak kadar iyi tımar edilmişti. Birinin hamutunun derisi iyice onarılmıştı. Oysa ki o güne değin hiç onarılmamıştı. Yırtıklarının arasından içindeki ağaç kısmı görünürdü hep. Selifan bütün yol süresince ağzını hiç açmadı sayılır. Hep sustu nedense. Yalnız kırbacını şaklatıyordu. Kötü bir söz bile çıkmıyordu ağzından. Oysa ki perçemli atın kulağının çekilmesi gerekiyordu ama dizginler geveze arabacının elinde öyle duruyor, kırbaç da iş olsun diye şaklıyordu atların sırtında. Arabacının ağzından yalnız şu aynı tatsız sözler dökülüyordu. "Hey, leş kargası, esne bakalım esne." Başka bir tek söz çıkmıyordu ağzından. Doğru atla temsilci hiç de neşeli değillerdi. Çünkü her zaman duymaya alışık oldukları "Dilberlerim, yavrularım" gibi sözleri işitmiyorlardı. Perçemsi kaba etlerine inen kırbacın acısını duyuyor ve kendi kendine kulaklarını oynatarak "Ah, kim bu adamın damarına bastı? Nereye vuracağını da biliyor. Sırta değil de tam can alacak noktalara vuruyor. Ya kulaklara ya da karnın altına" diye düşünüyordu. Selifan yanında oturan kıza kamçısıyla parlak yeşil tarlalar arasındaki yağmurdan kararmış gibi görünen yolu göstererek "Sağ mı sapacağız?" diye sordu. Kız "Hayır hayır, oraya varınca ben gösteririm" diye cevap verdi. Biraz daha yaklaştıkları zaman Selifan "Ne yana?" dedi. Kız eliyle göstererek "İşte şu yana" dedi. Selifan "Ah, seni gidi seni, işte o taraf sağ ya, sen daha sağını solunu bilmiyorsun." Hava çok güzeldi ama toprak o denli çamurlaşmıştı ki arabanın tekerlekleri çamura bata çuka ilerliyor, gittikçe ağırlaşıyordu. Toprak da kirli ve yapışkandı. Sırf bu nedenle köy bölgesini ikindiden önce aşamadılar. Eğer yanlarında kız olmasaydı o kadar da ilerleyemezlerdi. Çünkü yollar bir torbadan dökülen yengeçler gibi dört bir yana sapıyordu ikide bir. Araba yanlış bir yola sapmışsa bunun suçu Selifan'a yüklenemezdi. Biraz daha ilerledikten sonra kız eliyle uzaktaki bir yapıyı göstererek "İşte ana yol orası" dedi. Selifan "O ne yapı, ne?" diye sordu. "Meyhane." "Haydi artık biz kendimiz gideriz, sen evine dön." Kızın inmesine yardım eden Selifan dişlerinin arasından "Haydi karabacak" dedi. Çiçikov kıza bir madeni para verdi ve kız arabacının yanında oturmuş olmaktan kıvanç duyarak koşa koşa uzaklaşıp gitti.